Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 24. Ayrım. 15. Öyle zamanlar vardır ki rüzgar güçlü ve doğru eser ve en kararlı denizcileri bile yenilgiye uğratır. Tate, akşam yemeğinde Matthew'nun varlığına hoşgörülü davrandı. Büyük ceviz masanın başında Buck ve Larue ile sohbet etti. Onların hikayelerini dinledi. Şakalarına güldü. Bu kutlama havasını mantık yürüterek, soğuk ve sert gerçekleri ileri sürerek berbat edecek veya babasının gözlerindeki mutluluk ışığını karartacak kadar katı yürekli değildi en azından. Annesinin ara sıra kendisine fırlattığı endişeli bakışları fark edecek kadar zeki olduğundan, Matthew'ye yeterince nazik davranmayı başardı. Ancak konuşmaları, tuzu verir misin gibi zorunlu cümleciklerle sınırlı tutmak için de elinden geleni yaptı. Yemek bitince, masayı toplamak için babasına yardımcı olmakta ısrar ederek, durumu kendi istediği şekle soktu. Ray, tabakları toplarken ağzının içinde mırıldanarak, "Aylardır böyle bir yemek yememiş olduğuna iddiaya girerim," dedi. "Yıllardır fıstıklı tarttan yiyemediğim için üzgünüm. Daha sonra yersin. Şu Larue ne ilginç adam değil mi? Bir an annenle karşılıklı yemek tarifi alıp veriyor, hemen ardından dış politika tartışmasına girişiyor. Sonra beyzbola, oradan da 18. yüzyıl sanatına geçiyor." Tate, "Tam bir Rönesans adamı," diye mırıldandı. Ancak onun hakkında karar vermek için acele etmiyordu. Matthew'nun herhangi bir arkadaşı diye düşündü. Dikkatli bir araştırma gerektirirdi. Hatta ilginç, okumuş ve sevimli olsa bile. Özellikle de öyleyse, Matthew'nun yanında ne aradığını çıkaramadım. "Bence birbirleriyle yeterince uyuşuyorlar." Ray, tencereler için eviyeyi sabunlu suyla doldururken, Tate de tabakları bulaşık makinesine yerleştiriyordu. Matthew'nun her zaman eline birçok fırsat geçmiş ama bunların tümünden yararlanma şansını asla bulamamış. "Bana kalırsa, fırsatlardan çok iyi yararlanan biri," derdim. "Zaten seninle konuşmak istediğim şey de bu." "Isabella," kollarını sıvayan Ray, Evie'nin içindeki tencerelere saldırdı. "Ona geleceğiz tatlım. Herkes akşam için yerleşmeye hazır olur olmaz. Sen buraya gelinceye kadar diğerlerine bir şey anlatmak istemedim." "Baba, 8 yıl önce o bakir batığı bulduğumuz zaman neler hissettiğini biliyorum. Kendi hissettiklerimi de biliyorum. Onun için nasıl olup da geri dönmeyi düşünebildiğini anlıyorum. Ancak bütün ayrıntıları, tuzakları dikkate aldığından emin değilim. Yıllar boyunca bunlar üzerinde çok kafa yordum Tate ve son 9 aydan beri de bundan başka pek bir şey düşünmedim. Geçen sefer iyi kötü şansımıza düşeni aldık. Ama bu kez çok daha fazlası olacak." "Baba," Tate bulaşık makinesine bir tabak daha yerleştirip doğruldu. "Eğer doğru bilgi aldıysam, bak geçirdiği kazadan beri dalmamış. Larue bir gemide aşçı olarak çalışıyormuş. Hayatında hiç tüp takmamış. Bunların hepsi doğru. Belki bak aşağı inmez. Ancak teknede her zaman işimize yarar. Larue'ye gelince öğrenmeye hevesli. Ayrıca içimdeki bir ses onun çok çabuk öğreneceğini söylüyor." "6 kişiyiz diye devam etti Tate, babasının iyimserliğini budamak için boş yere uğraşarak. "Bunlardan yalnızca 3'ü dalabilir. Ben bile neredeyse 2 yıldır ciddi bir dalış yapmadım." Ray sakin bir sesle, "Bu iş bisiklete binmek gibidir," diyerek elindeki tencereyi kuruması için kenara koydu. "Okumak ve cihazları çalıştırmak için zaten adama gerek var. Üstelik artık profesyonel bir deniz arkeoloğumuz var. Bu konuda eğitim gören bir öğrenci değil." Ona ışıltılı bir gülümsemeyle baktı. "Belki bu tezini bu araştırma gezisinde yazarsın." "Tate, şu anda tezimi düşünmüyorum," dedi, sabırlı olmaya çabalayarak. "Seni düşünüyorum." "Sen ve annem son birkaç yılı avcılık oynayarak geçirdiniz baba. Yeri belli batıkları inceleyerek, zevk için dalarak, kabuk toplayarak. Aklındaki gibi bir çalışma için gereken fiziksel eforla karşılaştırıldığında bu hiçbir şey demektir." Ray kendini hafifçe aşağılanmış hissederek, "Ben formundayım," dedi. "Haftada 3 kez dışarıda çalışıyorum. Aksatmadan dalıyorum." Tate, "Yanlış taktik," diye düşündü. "Tamam, harcamalar ne olacak? Aylarca zamanını alabilir. Artı malzeme, ekipmanların bedelleri. Bahsettiğin şey bir tatil veya bir hobi değil. Bu serüveni kim destekliyor? Annem ve ben parasal bakımdan çok sağlamız. Pekala. Öfkeyle boğuşarak tezgahları kurulamak için bir bez kaptı. Bu son sorumu yanıtlıyor. Paranı devreye sokuyorsun, bu da Lassiter'ları da taşıyorsun demektir. Bu onları taşımak değil tatlım. Gerçekten şaşırmıştı. Ellerini sudan çıkarıp kuruladı. Bu bir ortaklık. Tıpkı önceki gibi. Fazla bir harcama olursa, batığı çıkartınca elde edilecek kardan karşılanacak. Genç kız, ya hiç batık yoksa ne olacak diye patladı. Son kuruşunu bir hayal uğruna harcasan da umurumda değil. Uğrunda çalıştığın her şeyin keyfini çıkartmanı istiyorum. Ama kendinden başkasına yararı olmayan, çıkarcı bir serseri seni bir geziye götürürken nasıl durup bakabilirim? Tate! Ray genç kızın ses tonundan ürkmüştü. Omzunu okşadı. Moralinin bozuk olduğunu bilmiyordum. Geleceğini söylediğin zaman bu fikri benimsediğini sanmıştım. Seni bir yanlışlık yapmaktan alıkoymak için geri döndüm. Ray'in yüzü kararmıştı. Yanlışlık yapmıyorum dedi. Tate babasının incindiği zamanlar ortaya çıkan bu yüz ifadesini çok iyi bilirdi. Ve ortada bir batık var. Matthew'nun babası biliyordu, ben de biliyorum. Isabella orada. Angeline'in laneti de onunla birlikte. Yine mi o kolye? Evet, yine o. Bu James Lassiter'ın aradığı, Van Dyke'ın istediği ve bizim elimize geçireceğimiz şey. Neden bu kadar önemli? Bu batık, bu kolye. Ray sakin bir sesle, çünkü o yaz bir şey kaybettik Tate dedi, yavaşça. O hırsızın bizden çaldığından daha fazlasını, hatta bakım bacağından bile fazlasını. Yapmış olduğumuz, yapabileceğimiz şeyin keyfini, elde edebileceğimiz büyüyü kaybettik. Artık onu geri almanın zamanı geldi. Tate içini çekti. Hayallerle nasıl boğuşabilirdi? Kendisinin de hayalleri yok muydu hala? Yaşamı boyunca umut ettiği, planladığı o müze ve de bir gün bunun gerçekleştiğini görmek. Babasının hiç değişmeyen bir arzusunu engellemeye kalkışmak için kim oluyordu o? Tamam, geri dönebiliriz. Yalnızca üçümüz. Lassiter'lar artık bunun bir parçası oldular. Tıpkı o zamanki gibi. Ayrıca eğer o batığı ve o kolyeyi bulmak birinin hakkıysa o Matthew'dur. Neden? Çünkü o bu yüzden babasını kaybetti. Bunu düşünmek istemiyordu. Babasının ölü bedeni karşısında çaresizlik içinde kedere kapılan o genç çocuğu gözünde canlandırmak istemiyordu. Bu kolye onun için bir araçtan, en yüksek fiyatı verene satılacak bir nesneden başka bir anlam taşımıyor. Buna karar vermek ona kalmış. Bu onu diye düzeltti Tate, Van Dyke'den biraz daha iyi yapıyor. Ray uzanıp kızının yüzünü elleri arasına aldı. Matthew o yaz seni incitti dedi. Aranızda bir şey olduğunu biliyordum. Ancak bu kadar derin bir yara açtığını fark etmemiştim. Tate, bunun olanlarla hiçbir ilgisi yok diye ısrar etti. Onun kim olduğu ve ne olduğu ile ilgili. 8 yıl uzun bir süre tatlım. Belki geriye çekilip bir daha göz atmalısın. Bu arada sana göstermek istediğim şeyler var. Hepinize. Hadi, herkesi benim çalışma odama toplayalım. Tate babasının araştırmalarını yaptığı ve dalış magazinleri için yazılar yazdığı, sıcacık ahşapla kaplanmış çalışma odasında toplanan gruba isteksizce katıldı. Kasıtlı olarak odanın Matthew'dan en uzak yerine gidip annesinin koltuğunun koluna oturdu. Pencereler kokulara ve dışarının müziğine açık olduğundan hafif bir ateşin keyfine varmak için yeterince serindi içerisi. Ray masasının arkasına geçti, konuşmasına başlamak üzere hazırlanan bir konuşmacı gibi gırtlağını temizledi. Biliyorum, hepiniz bu işe kalkışmam için beni neyin teşvik ettiğini merak ediyorsunuz. Hepimiz 8 yıl önce olanları, ne bulduğumuzu ve ne kaybettiğimizi biliyoruz. O günden beri her dalışımda bunu düşündüm. Kuluçkaya yattın diye düzeltti Marla gülümseyerek. Ray de ona gülümsedi. Bunu kafamdan silemedim. Bir süre için silmiş olduğumu düşündüm. Ancak sonra bir şey hemen onu anımsatıyor ve beni tekrar ateşliyordu. Bir gün griptim ve Marla beni yataktan çıkartmıyordu. Zamanımı televizyon seyrederek geçiriyordum ve denizden batık çıkartma konusunda bir belgesele rastladım. Ümit burnu açıklarında zengin bir batıktı. Bunu destekleyen de Zafer'e adını yazdıran da Silas Van Dyke'den başkası değildi. Serseri diye mırıldandı bak. Olasılıkla onu da korsanlıkla ele geçirmiştir. Olabilir, ancak işin püf noktası, gelişmeleri filme almaya karar vermiş olması. Kendisi kameraların önüne fazla çıkmadı. Ancak yapmış olduğu bazı dalışlar, bulduğu diğer batıklar hakkında biraz konuştu. Ve o orospu çocuğu, Santa Margarita hakkında da konuştu. Onun zaten bulunmuş, kazılmış olduğunu söyleme zahmetine katlanmadı. Anlattıklarına bakılırsa, her şeyi kendisi yapmıştı. Sonra, cömert bir kişi olarak kazancın %50'sini St. Kitts hükümetine bağışlamıştı. Bizi arkadan vurmak için rüşvet olarak diye karar verdi Matthew. Bu kanımı beynime sıçradı. Hemen arkasından yeniden araştırmaya başladım. 2 yılın en iyi bölümünü Isabella hakkında bulabildiğim her türlü bilgi kırıntısını toplayarak geçirdim. O gemiyle, mürettebatıyla, o fırtınayla ilgili hiçbir referans küçük veya önemsiz değildi. Onu bulmam da böyle oldu. Yani bilmecenin iki hayati parçasını böylece buldum. Bir harita ve Angeline lanetine ait bir referans. Dikkatle üst çekmeceden bir kitap çıkarttı. Kabı yırtılmış ve bantla tutturulmuştu. Sayfaları kuru ve sararmıştı. Dökülüyor dedi Ray hiç gereği yokken. Bunu kullanılmış kitap satan bir kitapçıda buldum. Bir denizcinin yaşamı. 1846'da Isabella'dan kurtulan bir denizcinin torununun torunu tarafından yazılmış. Ama kurtulan yoktu diye teyit lafa karıştı. Batığın bulunmamasının bir nedeni de bu. Kayıtlara göre kurtulan yok. Ray, kitabı sanki çok sevdiği bir çocukmuş gibi okşadı. Buna göre, yazarın büyük babasının anlattığı hikaye ve efsanelerden aktardığı şekliyle, José Baltazar, Nevis Adası sahillerine sürükleniyor. Kendisi, Isabella'da çalışan bir denizcidir ve büyük ihtimalle Santa Margarita'dan kopan bir tahta parçasına tutunarak, yarı baygın yatarken, onun suya gömülüşünü seyreder. Matthew, sanırım baban da aynı ipucunun izini sürdü. Eğer bu doğruysa, Avustralya'da ne işi vardı? Angeline'in lanetini izliyordu. Ray etkili olması için durakladı. Ancak bir nesil erken davranmıştı. Bir İngiliz asilzade, Sir Arthur Minfield, kolyeyi bir Fransız tüccardan satın almıştı. Minfield, bak dikkatini yoğunlaştırmak için gözlerini kıstı. Bu adı James'in notları arasında gördüğümü anımsıyorum. Ölmeden önceki gece bana yanlış yerde aramış olduğunu anlattı. Van Dyke'ın nasıl yanılmış olduğunu, bu lanet kolyenin nasıl oradan oraya gezdiğini anlattı. Aynen şöyle dedi. Şu lanet olası kolye ve heyecanlanmıştı. Resif'te işimiz tamamlanınca Van Dyke'dan nasıl kurtulacağımızı, o bizi ters yüz etmeden bizim onu nasıl ters yüz edeceğimizi söyledi. Van Dyke'a dikkat etmemiz ve çok hızlı hareket etmemiz gerektiğini söyledi. Onun peşine düşmeden önce yapması gereken bir yığın inceleme ve hesaplama vardı. Benim teorime göre, kolye veya Baltazar'la ilgili başka bir referans buldu. Ray, kitabı dikkatle masanın üzerine bıraktı. Anlayacağınız, kolye resifte batmadı, gemi battı. Minfield öldü. Ancak Angeline'in laneti kurtuldu. Onu izleyen 30 yıla ait ayrıntılar pek net değil. Belki sahile vurdu veya resifleri gezerken biri buldu. 1706 ile 1733 arasında ondan söz edildiğine rastlamadım. Ancak Baltazar, onu Isabella'nın güvertesinde genç bir İspanyol kadının boynunda görmüş. Onu tarif ediyor. Efsaneyi duymuş ve hikaye etmiş. Hiçbir şekilde ikna olmayan Tate ellerini kavuşturdu. Kolyenin Isabella'da olduğuna dair bir referans varsa, neden Van Dyke bunu bulamamış ve Isabella'nın peşinden gitmemiş? Onun Avustralya'da olduğundan ölümüne emindi dedi Buck. Onun için yanıp tutuşuyordu. Kendisini kaybetmişti. James'in çok daha fazla bir şeyler bildiğini kafasına takmıştı. Tazı gibi peşini bırakmıyordu. Ve bunun uğruna onu öldürdü dedi Matthew. Açık açık. Van Dyke'in yıllardır o batıkta ve o bölgede çalışan ekipleri vardı. Ama eğer babam kolyenin başka bir yerde olduğuna ait bir referans bulduysa diye devam etti. Tate inatçı bir mantıkla ve baban da bir referans bulduysa, Van Dyke gibi kaynakları ve hırsı olan bir adamın da bunu bulmuş olması gerekmez mi? Sigarasını sabırla sararken, Larry iddiasızca konuştu. Belki de kolye onun kendisini bulmasını istemedi. O cansız bir nesne diye karşılık verdi Tate. Hop elması da öyle dedi Larry. Filozofun taşı ve akit kutusu da. Yine de onları saran efsaneler canlı. Buradaki etkin kelime efsane. O akademik dereceler seni alaycı yapmış dedi Matthew. Çok kötü. Sanırım işin püf noktası diye Marla lafa karıştı. Kızının gözlerindeki savaşçı ışığı fark ederek. Ray'in bir şey bulmuş olması, bu kolyenin bir çeşit güç barındırıp barındırmaması değil. Güzel toparladın. Ray burnunun kenarını ovaladı. Nerede kalmıştım? Baltazar adeta büyülenmiş. Kolyenin laneti hakkında söylentiler yayılmaya başlayıp, mürettebat huzursuz olduktan sonra bile etkisinden kurtulamamış. Geminin lanet yüzünden battığına ve kendisinin hikayeyi anlatmak için kurtulduğuna inanıyor. Bunu da pek güzel anlatıyor. Fırtınayla ilgili anılarının birkaç sayfasının kopyasını çıkarttım. Onları okuyunca bunun cehennem gibi bir savaş olduğunu göreceksiniz. Umutsuz bir savaş. Bu iki gemiden Margaret ilk önce batmış. Isabella ikiye ayrılırken yolcular ve mürettebat denize dökülmüş. Baltazar, İspanyol hanımefendinin boynunda mücevherli bir çapa gibi duran kolye ile denize gömüldüğünü iddia ediyor. Ray, yazının kopyalarını hepsine dağıttı. Her neyse, Baltazar kurtuldu. Rüzgar ve dalgalar onu St. Kitts'ten veya o zamanki adıyla St. Christopher's Yarımadası'ndan uzağa sürükledi. Nevis'in karaltısını gördüğü zaman tüm umudunu ve zaman kavramını yitirmişti. Yüzmek için çok güçsüz olduğundan sahile ulaşabileceğine inanmıyordu. Ancak sonunda oraya kadar sürüklendi. Genç bir yerli çocuk onu buldu. Haftalarca hafızasını kaybetmiş, yarı ölü bir durumda kaldı. İyileştiğinde, içinde donanmaya hizmet isteği kalmamıştı. Geri dönmek yerine, dünyanın öldüğüne inanmasını yerledi. Adada kaldı, evlendi ve denizde yaşadığı serüvenleri anlattı. Ray, önündeki yığından başka bir kağıt aldı ve haritalar çizdi diye devam etti. Haritalardan biri, Isabella'nın, Margaret'in battığından birkaç derece daha güney-güneydoğuda olduğunu gösteriyor. O orada, bekliyor. Matthew haritayı almak için kalktı. Kabataslak çizilmiş eksik bir haritaydı. Ancak referans noktalarını fark etti. Balina kuyruğu şeklindeki St. Kitts Yarımadası'yla Nevis Dağı'nın yükselen konisi açıkça görülüyordu. Eski, neredeyse unutulmuş bir ihtiyaç sardı içine. Avlanma ihtiyacı. Başını kaldırdığında yüzünü parlak, cesur, pervasız ve dayanılmaz bir gülümseme aydınlatıyordu. Ne zaman hareket ediyoruz? 24. ayrımın sonu. Sayfa 233. Devamı 25. ayrımda.